Ayrım 20.
Yakından değil, iki kere uzaktan. Bizim grup üç kere yakın çatışmaya girdi. Biz acemileri ihtiyat beklettiler. İyi dedim, şanslıymışsınız. Postu deldirmeden gelmişsiniz. Neyi deldirmeden? Fazıl araya girip açıkladı. İnge yine güldü. Sonra ciddileşti birden. Annem öldü. T noktaya gittim. Bir süre kendimi toparlayıp dönecektim. Annesinin öldüğünü iki hafta sonra öğrendiğini, apar topar nasıl T noktaya gittiğini anlattı. Her şey ne kadar basit görünüyordu, oysa ne kadar trajikti. Kadıncağız kızını sakınarak yetiştiriyor, kız neler neler yapıyor. Anne hastalanıyor, ölüyor. Evladı cenazesine bile yetişemiyor. Başkaları için iki cümlede özetlenebilecek bir ana kız hikayesi. Başkaları için başkalarının yaşamları çoğun böyle iki cümleye bile değmez. Benimse aklıma çocuklukları gelir. Trajik sonlarını bildiğim ilişkilerin geçmişi. Ana kızın, ana oğlun, ailenin masum enstantaneleri. O büyülü zamanlar, o büyünün bozuluşu. Burulmuştum. Fazla döndüm. Sahi niye öldürmek istiyorlar sizi? Hain olduğum için. Polisle işbirliği yaptığımı söylüyorlar. Çok kişiyi öldürdüler bu gerekçeyle. Öldürülenler kimler biliyor musunuz? Hiçbir şeyden habersiz yeni yetmeler. Ya da daha önce poliste her şeyi okuyanlar. Hepsi böyle değil elbette ama ne fark eder? Politika pis bir iş. Devrimciler onu da kökünden değiştireceğiz dediler. Yepyeni bir politika yaratacağız dediler. Ta ne zaman söylediler bunu ama sonunda hiçbir şey değişmedi. Öldürülenler arasında gerçekten polisle işbirliği yapanlar vardır elbette. Olmaz mı? Var tabii. İçeri girip de polisle işbirliği eden öyle çok ki aklınız durur. Bunlardan hangisini seçersiniz öldürmek için? Ölçütünüz ne olur? Ölçüt şu, İslam'daki gibi. Politikada her zaman görüldüğü gibi. Yeniden tekbir getirirseniz yeni doğmuş bebek gibi pür pak olursunuz. Bir de klasik faşist taktik vardır. Onu da iyi bilirsiniz. Önce kötü bir hedef gösterirsiniz. Herkesin nefret edeceği bir hedef. Onları öldürmek sempati uyandırır. Onlara saldırırken politik düşmanlarınıza da saldırırsınız. Politik düşmanlarınız arada kaynayıp gider. Bizim büyük sosyalist ülkemizde de öyle olmamış mıydı? Siz hain değilsiniz yani. Ben çok girip çıktım. İfadelerim belli. Cesaretleri varsa avukatlarıyla aldırsınlar kopyasını, yayınlasınlar. Hareketi en zor zamanlarda biz toparladık. Bu resmini gördüğünüzle. İki yoldaş daha vardı. Onlar da öldüler. Hareket gidiyordu. Biz topladık. Sonra problem başladı. Kafamız şimdiki kadar net değildi. Ancak çizgiyi değiştirecektik. Zafer için her şey mübah anlayışını ortadan kaldıracaktık. Belki başaramayacaktık ama deneyecektik. Kesin kararlıydık. Bir bölüm buna karşı çıktı. Bizi hainlikle suçladı. O zaman ipler bizim elimizdeydi. Karşı çıkanların hepsini tasfiye edebilirdik. Her şeyi yapabilirdik. Bize yaptıklarını fazlasıyla onlara yapabilirdik. Aklımıza bile gelmedi böyle şeyler. Sonra hayat bizi tasfiye etti. Ben yalnız kaldım. Çok arkadaş var ama toplayıcı adam anlamında diyorum. Elimde bir yığın belge bulunuyor. Bu adamların yaptıklarıyla ilgili. Belki lazım olur diye tutuyorum. Fakat nasıl lazım olacak, nasıl kullanacağım inanın bilmiyorum. Zarfı açtın mı pislik fışkıracak her yana. Ben de batacağım. Tüm emeğiniz de batacak. Politika bu işte. Ne kadar kötüysen o kadar başarılı oluyorsun. Ne kadar dürüst, insani olursan kaybetme riskin o kadar artıyor. Olduğun gibi görünmeyeceksin hiç. İşlerin gerçeğini hiç anlatmayacaksın. İnsanları ne kadar çok kandırırsan o kadar güçlenirsin. İşin şöyle şöyle yönleri de var dersen en başta eğittiğin adam güvenmez sana. Öbürüne güvenir. Çünkü alttakinin ihtiyacı güvendir. Demek solda da böyle bu. Solda da böyle. Özüne ters ama böyle. Onun için sol gerçek sol olamıyor. Klasik insan tipiyle yeni bir düzen yaratmak aldatmacadan başka bir şey değil. Bizim ağızlarımız klasik insanın kulağına göre değil. Neden denemelerimiz hep çıkmaza saplandı? İnsanlar bunu düşünmeden, bu sorunu çözmeden hala aynı şeyleri deniyorlar. Sosyalist yazılar yazıyorlar. Sanki iyi bir şeymiş gibi bu. Fakat hiçbir şey olmamış gibi, onca olumsuzluk sanki hiç yaşanmamış gibi davranmak, tumturaklı yazılar yazmak nasıl bir şey anlayamıyorum. Anlayamıyorum dedim ama iyi anlıyorum. Binlerce solcu karakter tanıdım. Her koşulda çok iyi, çok kötü koşullarda. %95'i alışkanlıklarıyla hareket ediyor. Alışkanlıklarıyla düşünüyor, duygulanıyor. Aklının sınırlarını zorlamıyor. Bunun için kimseyi suçlayamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. En ufak suçlamam yok o insanlara. İnsanın akıl sınırları bu kadar. İnsanın özgeçicilik sınırları da bu kadar. Tümden de zorlamıyor değiller. Hatta bazıları ölesiye zorluyor. Ama onun da sınırı bu kadar. Bir süre daha aynı minval üzerine devam etti. Son laflarını kaçırmıştım. Aklım söylediği bir söze takılmıştı. Bizim ağızlarımız onların kulaklarına göre değil. Yakın bir zamanda başka birinden de duymuştum aynı sözü. Başka biri için edinmişti o söz. Bunları her yerde anlatıyor musunuz? Yani bunların açık açık sorgulamasını yapıyor musunuz? Hayır, açık açık değil. Aslında açık açık yapmak lazım. Kendimizi engelliyoruz. Neymiş? Sol zaten zayıfmış. Herkes sola saldırırken biz böyle söylersek sol daha da yıpranırmış. Doğru değil. Bunlar söylenmediğinden sol zayıflıyor. Daha da zayıflayacak. Solun en büyük zaafı kendi özüne ters ikiyüzlülüğüdür. Sağ kadar ikiyüzlü olduk. Cumartesi annelerini bilirsin. Onların tek bir gösterisine 100 annenin 100 saniyelik gözyaşına hangi kapitalist rejim dayanabilir? Dayanır. Çünkü düşmanımız ne pislik yapmışsa biz de aynısını yapmışız. Yapmaya devam ediyoruz. İnsanoğlu aptaldır ama o kadar da değil. Bir fırtına çıkmalı. Tüm pislenmiş beyinleri, benimki de dahil, silindir gibi ezmeli. Başka türlü düzelmez. Birkaç kuşak sonra belki o fırtına çıkar. Çıkarsa her şeyi ezip geçmeli. Ne anlamda olursa olsun bir fırtına gerek bize. Öldürülmeyi gerçekten hak ediyorsunuz öyleyse dedim gülerek. Hak etmez miyim? Bunları düşünmek bile benim konumumda biri için ölüm nedeni. Ellerini açıp gösterdi. Sağ elindeki sargı açılmıştı. Bilekleri, parmakları, el sırtları eski yara izleriyle, yanık izleriyle büzüşmüş, çarpılmıştı. Daha önce az ışıkta bakmıştım. Şimdi yeterli ışıkta izler çok belirgindi. Bu ellerini göstermesi bile sığınma başvurusunun kabulü için tek başına yeterliydi. Görüyor musunuz ellerimi? Devlet yapmadı bu işkenceyi. 3 gün 3 gece işkenceden geçtim. Videoya itiraf etmem için. Sonunda öldüreceklerdi. Anlatsam inanmazsınız. Komik bir mucize oldu, kaçtım. Dondum kaldım bir süre. Sonra kendimi toparladım. Ben böyle konuları birkaç sorumluyla konuştum dedim. Bana şöyle söylüyorlar. Bu kirli savaşmış. Düşman her türlü vahşi yöntemi kullanıyormuş. Onlar da aman biz temiz kalalım diyemezlermiş. Kendilerini çok fazla sınırlarlarsa işi baştan kaybederlermiş. Savaş kirli, evet. Ama taraf tutanlar da kirli dedi. Bana yapılanlar için kızmıyorum. Şiddet uyguladıkları için de kızmıyorum. Sorun şiddet taraftarlığı ya da barışçılık sorunu da değil. Barışçılarımızın büyük bölümü de ikiyüzlü. Bazı savaşanlardan daha kötü. Biz ütopyamızı yitirdik. Ona bağlı olarak da ahlakımızı yitirdik. Davamızı kiraya verdik. Barışçısı, savaşçısı kimleri öne çıkarıyoruz? Hangi nitelikleriyle? Topluma kimleri örnek gösteriyoruz? Ölçütümüz ne? Günübirlik siyaset. Bir de ahbaplık ilişkileri. Bir de isim, ünvan. Bir de para. Bir de güç. Haksızlık yapıyoruz. Her dakika, her saniye herkese adaletsizlik yapıyoruz. Büyük sosyalist ülkenin kendi içinde yaptığı pislikleri düşünün. Kendi dışında yaptıkları kanlı kıyımları aklınıza getirin. Büyüğünü istemiyorsanız küçüklerini düşünün. Devrimci katiliğin utancını kim duydu içinde? Temiz toplummuş, şuymuş buymuş. Bizim ülkemizdeki solcuları düşünün. Bu solcular 50 solcuyu öldürmüş en azından. Kim öz eleştiri yapmış, kim sonradan utanmış? Bir mitingde Gladio 37 insanı öldürdü. Bir sosyalist parti başkanı ertesi gün demeç verdi. Mitinge alınmayan gruplar katliam yaptı dedi. Sonra ölümüne dek öz eleştiri yapmadı. Yanlış söylemişim demedi biliyor musunuz? Saygın kaldı. Örnek gösterildi. Ya. Herkes kayıpları içinde arasın. Dürüst değiliz. Okumuşu, işçisi, solcusu, anarşisti, liberali, sivil toplumcusu, kafa hep aynı. Biraz daha kırıntı toplayabilir miyiz diye uğraşıyoruz. Biraz daha para ya da biraz daha güç. Biraz daha iyi yaşam ya da biraz daha ün. İç içe halkalar düşünün. Her halkadaki dış halkadakileri suçluyor. Bunlar aptal diyor. Bunlar ahlaksız diyor. Kötülükler bunların yüzünden diyor. Bir halka içteki de suçlayanı aynı şekilde suçluyor. Kimse daha içerideki halkaları görmüyor. Onlarla ilgilenmiyor. En içte kendisinin olduğunu düşünüyor. En saf, en masum kendisi. Dıştakini suçluyor. Oysaki herkes çürümüş. Ben kendimi en iç halkada görüyorum. Ben de çürümüşüm. Bu halka sisteminden bir türlü çıkamadık. Yeni insanı yaratamadık. Yine de uğraşımızın faydasız olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlamayın. Böyle mücadeleler birikim yaratır. Sosyolojik anlamda, kültürel anlamda. Hatta son günlerde genetik okuyorum. Böyle uğraşlar, böylesi zorlamalar genetik anlamda bile birikim yaratır. Kimse istemese de benim gibi insanlar çıkacak, zorlayacak. Kişiliklerdeki zorunlu çeşitliliğin sonucu. Ama ne zaman işler düzelir derseniz, belki birkaç kuşak gerek temizlenme için. Belki üst bir insan soyu çıkacak. Biraz uçmuştu ama doğruydu bazı söyledikleri. Ne var ki doğrular işe yaramıyordu artık. Bir kanatta herkes nasıl düşünüyor, ne yapıyorsa ona uymak lazımdı. Benim alışkanlığım da buydu. Ne yapalım? Herkes benzer düşünüyorsa farklı düşünmek neye yarar? Bazı doğrular vardır. Doğru olduğunu herkes bilir. Fakat uygulanabilirliği yoktur. O halde doğru mudur gerçekten o? Bana yetiyordu şimdilik doğrular. Fazla ise yetmiyordu ettiği sözler. Beyaz yüzü kızarmıştı. İçkili gibiydi. Ama herhalde içkiden değildi taşkınlığı. Benim gibi insanlar her zaman çıktı. Her dönemde. Yine çıkacak. Binde bir çıkacak, binde yarım çıkacak. Onları kazanmak gerek hiç değilse. Onları kazanmak bile pek çok şey değiştiriyor. Ütopyamıza ulaştırmıyor. Ama şu insan soyuna her bakımdan bir şeyler kazandırıyor. Ama yararcı felsefeyle onları da kazanamıyoruz artık. Savaş yeter ki ne için nasıl olursa olsun savaş. O felsefe bize uymaz. Bu faşistlik. Dürüst bir savaş lazım bize. Savaşmasak da dürüst olmamız lazım. İfade et kendini yeter. Ne olduğun önemli değil. Bizim faşistler iyi, onlarınki kötü. Bu da bize uymaz. Yeni bir din gibi ahlak sistemimiz olmalı. Felsefemiz din gibi olmalı. Fazıl'ın başlangıçta ilginç gelen konuşması giderek sıkmaya başlamıştı beni. İlgimi yitirmeye başlamıştım. O ise devam ediyordu. İnge'ye gözüm takıldı. Dinliyordu. Belki de dinlemiyordu. Sabit bir noktaya bakıyordu. Belki ilgisini hiç çekmiyordu Fazıl'ın fikirleri. Belki çekiyordu. Dışarıdan hiçbir şey belli olmuyordu. Oysa bu kadın gibi kişiliklerden de bahsediyordu adam. Neden bahsederse etsin, ne kadar yeni, ne kadar eski olursa olsun bu düşünceler bana göre değildi. Yeni bir halka sistemi kurmalıymışız. Ne demekti bu? Kendini daha da zorlama. Üst insan olacaktık yani. Yetmez miydi şimdiye dek kendimizi zorladığımız? İnsan buydu. Ne yapalım? Elimden gelse en dıştaki halkadan olurdum. Onun mutlu bir üyesi. Varsın içtekiler beni suçlasın. Duymazdım bile. Sonunda sustu. Özür diledi. Kafamı şişirdiği için. Hiç değilse içgörüsünü yitirmemişti. Yalnızlıktanmış. Ne zaman bir B noktalı görse çenesi açılıyormuş. Ne demek estağfurullah dedim ben de. Bu konuşma benim için de yararlı oldu. Cebimdeki paraları saydım. Yol paramı ayırıp geriye ne kalmışsa Fazıl'a verdim. Almak istemedi. Israr ettim. O reddetti, ben zorladım. Sonunda kabul etti. Yarından tezi yok, bir otele çıkın dedim. Bu para birkaç gün yeter. O zamana dek ben ev işini ayarlarım. Paranız olduğunda geri verirsiniz. Bir yolunu bulup parayı kurumdan geri alırdım. Alamazsam da helal ederdim. Ne olacak? Adamcağız bu işe pek sevindi. O sevindiği için ben de sevinmiştim. Dışarıya çıktım. Fazlı'nın müteşekkir sureti kafamdaydı hala. Kadınınki ise hemen silinmişti. Garip. Yürümeye başladım. Sıkıntım, son bir haftanın sıkıntısı uçup gitmişti. Kendimden memnundum. Fakat adam neler söylüyordu öyle? Bunlara kulak asmak insanın benliğini içe indirirdi. Eskiden de insanlık için büyük hülyalarım olmamıştı. Şimdi hiç yoktu. Yaşam çok iyi bir ölçekti aslında. Doğrunun değil ama güçlünün hakkını bir zaman muhakkak veriyordu. Demek iyi insanın gücü bu kadardı. İnsanın gücü bu kadardı. Ben kendimden memnundum. Çünkü kişisel hayallerimin çoğunu gerçekleştirmiştim. Elimden geldiğince görevlerimi yerine getiriyordum. İşlevim buydu. Demin yaptığımı yapmak. Kurumlaştırsam da buydu, kurumlaştırmasam da. Neye inanıyorsam uzun boylu düşünmeden onu yapıyordum. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi. Benim gibi birçok insan vardı. Solcular arasında da hala temiz insanlar vardı. Örneğin Nusret. Buraya tatil için gelmişti. B noktada bir akrabasının yazlığının çok ucuza satışa çıkarıldığını çıtlattı. Vekalet verdim. Bir hali de para. Senetsiz sepetsiz. Benim için al o evi dedim. Herkes delirdin mi sen? Ya üstüne yatarsa diye uyardı. Yatmaz dedim. Yatmayacak. Yatmadı da. Üstelik pazarlık edip yazlığı daha da ucuza almış. Paranın üstünü geri yolladı. Sonra doktor vardı. Dürüst, özverili, temiz bir insandı. Belki o da dar görüşlüydü. Tepe nasıl düşünürse o da öyle düşünüyordu ama iyi bir insandı. Belki insanlarda değildi kabahat. Örgütlülük bir yere kadar kişiliği geliştiriyordu, bir aşamadan sonra onu bitiriyordu. Ama örgüt de lazımdı. Kimdeydi o zaman kabahat? Neyse dedim. Kızlı erkekli bir genç grubu geçiyordu yanımdan. Dillerinde günün çok tutulan sıradan bir şarkısı. Demin önünden yürüdüğüm diskoya gidiyorlardı büyük ihtimal. Gırgır, şamata, kimseyi görmüyordu gözleri, kimse umurlarında değildi. Şu anı yaşıyorlardı yalnızca kendilerini. Yanımdan geçtiler, bana bakmadılar bile. Şu mini mini etekli hoş kız neredeyse sürtündü omzuma ama beni görmedi. Dış halkadakiler içtekileri görmezlerdi. Baksalar bile görmezlerdi. Onlar için kendileri dışında birileri yoktu. Benim gibi birileri yoktu. Ben yoktum. Fazıl haklıydı bir bakıma. Olsun, o insanları da seviyordum. Hem de ayık kafayla. 21. Bölüm. Leyla'dan ayrıldım. Ben mi onu bıraktım, o mu beni terk etti? Son zamanlarda biraz umursamaz davranmıştım. İşlerim de çok yoğundu. Son günlerde bile yeterince ilgilenememiştim. İlgilenecektim güya, karar almıştım. İtiraf etmeliyim, bunda biraz kabalık rol oynuyordu. Benim kabalığım, ince düşünemezliğim. Hesna böyle düşünmüyordu. O seni bıraktı, kendini kandırma diyordu. Ona göre durum şöyleydi. Leyla artık E noktadan ayrılmaya karar vermiş. E noktada uzun süre kalma amacı ortadan kalkınca benimle ilişkiyi sürdürmesinin anlamı da kalmamış. Ben biraz olsun B noktaya dönme niyeti göstersem belki yine düşünebilirmiş. O da belki. Yoksa şansım yokmuş. Olay buymuş. Hesna bazı konularda hayli fesattır. Sebep bu da hani basit olamazdı. Burada kalmaktan sıkılmıştı. Benden değil. Yurt dışı herkese göre değildi. Ben de kalırsan şöyle yaparız, böyle yaparız diye büyük sözler vermemiştim. Gerçi vaat ettiğim küçük şeylere bile çok kişi bayıla bayıla koşardı ama o koşmuyorsa saygı duymak lazımdı. Doğrudur. Leyla duygularıyla değil hep mantığıyla hareket eder. Çoğu kadın böyledir aslında. Erkekleri romantik olmamakla suçlarlar ama kendileri kenarından geçmemişlerdir tutkulu duygusallığın. İstedikleri romantizm genellikle biçimsel bir romantizmdir. Doğum günü, çiçek, hediye, telefon romantizmi. Gerçek aşk değil. Her neyse, bu ayrılığı onur sorunu yapmam anlamsızdı. O konuda benim de büyük iddiam bulunmadığına göre. Üzülmüştüm yine de. Üzülmedim desem yalan olurdu. Onu seviyor muydum? Evet, seviyordum. Kendime göre. Kendi sevgi tarzımdı. Benim sevme tarzım böyleydi. Çabuk aşık oluyordum. Belki çok derin, çok kendinden geçirici aşklar değildi bunlar. Yine de aşktı işte. Birçok erkek çekici bir kadını, onun açık bir tarafını görünce tahrik olur. Sonra neyi hayal eder? Kadını çırılçıplak kolları arasına almayı ve sonra o işi yapmayı. Daha yaygın kavramı kullanacaksak, becermeyi. Ben de böyle şeyleri düşünüyordum ama biraz farklıydı. Bende bir sevgi doğuyordu önce, bir nevi aşk. Karakterimin bir özelliği miydi yoksa bir zamanlar önemsemediğim, artık pek iplemediğim sosyalist ahlakın bir kalıntısı mıydı bilmiyordum. Belki de tamamen bilinçaltı bir ahlak duygusundandı. İslami tarzda ilişkinin daha gelişmişi. Bazı İslam ülkelerinde hayat kadınlarıyla bir geceliğine yatmadan önce imam nikahı kıymak gerekiyordu ya, bendeki de imam aşkı gibi bir şeydi. Aşksız cinsellik yakın olduğum çevrelerde hala aşağılanıyordu. Ben de pek yüce görmüyordum hani. Yok hayır, bunun nedeninin de o kadar basit olduğunu düşünmüyordum. Daha çok karakter sorunuydu, kişilik sorunu. Sabah bankada ilginç bir olay yaşamıştım. Erkenden gitmiştim ki bir an önce işimi bitirip döneyim. İlk başvurumu yaptım. Koltukta oturmuş çağrılmamı bekliyordum. Nihayet memur kadın mikrofona eğildi ve benden tarafa bakar gibi seslendi. Bay Geralt, gelebilirsiniz lütfen. Hemen kalkıp yaklaştım. Arkamda yaşlı bir bey belirmişti o sırada. O da yanaştı. Sizin isminiz de mi Geralt diye sordu memur. Evet elbette diye yanıtladı arkamdaki. Nereden fırlamıştı sanki? Karışıklık çıkaracaktı. Sıramı alacaktı. Kadın kağıtları karıştırdı. Sizin isminiz şey Bay Musa değil miydi? Ben mi yanılıyorum? Dedi bana. Hayır yanılmıyorsunuz diye karşılık verdim. Sakin fakat sinirlenmek üzere olan bir suratla. Affedersiniz ben Bay Geralt'ı çağırdım. Sizin sıranız 2 dakika sonra gelecek dedi kadın. Jetonu anda düştü bende. Özür dilerim yanlış duymuşum dedim bozuntuya vermemeye çalışarak. Her neyse canım oldukça sıkkındı. Gülsüm'le randevum vardı. Olay neredeyse aydınlanıyordu. Bunu bile fazla önemsemiyordum. Bugün Gülsüm her şeyi bir bir anlatsa ne olacaktı sanki? Ha öyle mi? Deyip oturacaktım. Olayın geçtiği ülkeden binlerce kilometre ötede. En çok bakanlığa ikinci bir rapor yazardım. Belki B nokta basınına sızdırırdım. Sonra bir şey mi olurdu? B noktada bulunsaydım bir şey mi olurdu? Kaybolanlar. Eğer biraz ünlüyseniz kaybolanlar arasında adınız alınır. Gerçi o da ne şans. Eğer arkanız yoksa, ünlü değilseniz tam anlamıyla kayboldunuz demektir.